Ayrım 15. Karagöz ile boş verin beni. Ferhan Şensoy. Sayfa 213. 46. Pencere denizliğinde bayatladı ekmek kırıntısı, geldiğim akşam koyduğum gibi duruyor. Her sabah işe giderken ıslatıyorum yemi, akşam geliyorum, hazırladığım gibi duruyor sofra. Bir tek kırıntı eksilmemiş, didiklenmemiş. Su kabındaki azalma sadece buharlaşmadan ibaret. Gurultunun G'si duyulmuyor aydınlıkta. Bu kadar gün bırakıp gidersen yok olurlar tabii. Gitmeyebilirdim de tatile. Denize girmiyorum, güneşe çıkmıyorum. Tatil benim neyime? Sadece Beyoğlu Harala gürelesinden uzaklaşmak, biraz kafamı dinlemek, esintili bir yerde yan gelip yatmak, sabahları erken kalkmamak, kahvaltımın önüme getirilmesi, hiçbir şey yapmamak. Bira almak üzere mutfağa gittim, aydınlıkta bir kanat sesi. Boş verin beni geldi, sofraya kondu, yaşasın. Hoş geldin yavrum, bak geldim işte, kardeşin nerede? Guru guru, guru. Bir süre baktı bana sanki küs gibi. Nerede kaldın baba? Bu ne biçim aile reisliği? Bağırsaklarımız birbirine yapıştı, ölüyoruz açlıktan der gibi. Pardon yavrum diye guruldamak istedim. Ağzım açıldı, içinden bir tek sözcük dökülmedi. Suçluca önüme baktım. Hiçbir gurultu çıkarmadan ekmek kırıntısı gagalamaya başladı. Ye yavrum, afiyet olsun, bitir yenisini doğrayacağım. Kıyı köyün kumruları beni tanıdılar, size selam söylediler. Fakat hiçbiri sizin kadar güzel guruldayamıyor. Hiçbirinin rengi sizinkiler kadar güzel değil. Devrisi sabah uyandım ki ikisi birden denizlikteler. Aferin çocuklar, geceden hazırladığım kahvaltılarını ediyorlar. Uzun yokluğuma rağmen unutmamışlar yuvalarını, her gün gelip kontrol ettiler belki. Bu herif bir yerlere gidiyor ama önünde sonunda geliyor diye düşündüler, küsmediler bana. Sağ olun çocuklar, kavuştuk şükür. Bir daha sizi bu kadar yalnız bırakmayacağım, tatile matile gitmeyeceğim. Tatil burada hep birlikte olmamız işte. Kurbağalı bir derenin kıyısından uzaktaki denize bakıp sizleri özlemek olamaz tatil. Kendimi affettirmek için onlara o hafta her sabah sıcak simit ufaladım. Mutluluk gurultuları, kanat sesleri yeniden doldurdu aydınlık boşluğunu, içimin boşluğunu. Huzura erdim. Kumrularım mutlular, yemden memnunlar, ufak ufak pencereden evin içine adım atmaya, meraklı bakışlarla içeriği incelemeye başladılar. Erken geldi sonbahar. Havalar birdenbire soğudu. Artık teras benim beyin kalorifer dediği, içinde sıcak su dolanan demir döküm petekler zamanı ve fakat ikide bir ceryan kesiliyor, çalışamıyor demir kalori düzeneği. Ne yaptıkları, neyi amaçladıkları anlaşılamaz bir hale gelen Beyoğlu'na taş döşenme işi büyük bir gürültüyle sürüyor, ara sokakların çoğu kapalı. Bizim sokak tamamen bir taş yığını, zar zor ulaşılıyor eve. Televizyonu açtım. Her şey az sonra. Az sonra açarım o zaman diye düşünerek kapattım. Telefon çaldı, ablam arıyor. Az sonra mı açsam? Ne fark eder? Sonunda açacağım nasıl olsa. Hemen açıp bu badireyi bir an önce atlatmak en doğrusu. Nasılmışım, iyi miymişim? Bu durumda nasıl iyi olabilirmişim? Trilyoner gelin adayı bulunmuş, hiç ilgilenmeyerek tatile gitmişim. Orada cep telefonu çekmiyordu abla tümcemi hiç dinlemeden, silindir gibi üstünden geçerek sürdürüyor Öztaki borusu zımbırdatan yaygarasını. Neyse, benim tüm bu sorumsuzluğuma rağmen beni düşünen, mutluluğum için çırpınan bir ablam varmış, gene boş durmamış, bana bir müstakbel eş bulmuş, başı bağlıymış ama yobaz değilmiş, zaten başörtüsü sıkma baş biçiminde değil, daha çağdaşmış. Amerikan kolejinde okumuşmuş, ilk kocasından üstüne imam nikahlı kuma aldığı için boşanmış, aslında laik düşünceleri olan ikinci cumhuriyetçi, ılık İslam bir hanımmış. Manyak mısın sen abla dedim, suratıma kapattı telefonu. 47. Fikret bardaki yerine yanında Çengelbulmaca Nuri, barın kasa köşesinde tadilat ve dekorasyon değişikliği seven pipo ağzına yapışık Mimar Bey, karşısındaki boynu bükük Rahmi Bey'e bu sonbahar yapılması gereken değişiklikleri anlatıyor ağzından dumanlar üfürerek. Ne o, gene mi tadilat diye laf atıyor Fikret alaycı bir tavırla. Nerede diye iç geçiriyor mütadil mimar, pipoyu kemiriyor. Her sonbahar burada kimi dekorasyon değişiklikleri yapar. Bu yıl direniyor boynu boyun bağı düğümünün sıkılığından bükük patron Rahmi Bey. Duvarların rengi değişince, masa örtüleri ve sandalyeler değişince müşteri artmıyor ki. Her yıl dünyanın masrafı. Yenilemeden olmaz. Her yıl yepyeni bir dükkan olarak açılması gerek buranın diyor. Pipo ağza yapışık mütadil mimar kendine iş yaratmak derdiyle. Patron Rahmi Bey, bu yıl böyle bir şeye para ayırma durumumuz yok. Mahcup yanıtıyla daha da büküyor zaten bükük boynunu. Gerek yok zaten, buranın dekorasyonu çok güzel diyerek konuya bulaşıyor, başını bulmacadan kaldıran Nuri. Mimar kendine iş arıyor diye gevrek bir kahkaha atıyor Fikret. Evet diye alçak sesle yanıtlıyor Fikret'i dublesi tek gibi. Bu gibi görüşmeler ve dekorasyon çalışmaları sırasında burada içtiği içkiye 5 kuruş ödemeyen pipo ağza yapışık mimara pis bakarak. Mütadil mimarın ağzından burnundan çıkan dumanlar yüzünü perdeliyor, ifadesi görülmüyor. Yanımdaki masada 4 genç adam oturuyor, rakı içiyorlar. Hepsi takım elbiseyle boyun bağlı. Ambül onların masasına meze taşıyor. 4'ü de dirseklerini masaya dayamışlar, 2 ellerini kavuşturmuşlar. Neredeyse birbirlerini görmüyorlar. Hepsinin çatalının yanında bir cep telefonu. İş konuşuyorlar. 51 gündür ödeme yapılamıyormuş. Diğer 3'ünün söz konusu ödemeyi yapmasını beklediği anlaşılan, aralarında cep telefonu en şık olan, 1 aylık bir sıkıntı var, 1 ay içinde çözülecek diyor. Mezarlıklar müdürüyle bir görüşsek diyor, cep telefonu en eski model olan. Çevre korumaya bağlı diyor, cep telefonu en ince olan. Ne iş yapıyor bu adamlar? Cenaze levazımatı mı? Çaprazımdaki masada oturan 2 genç kadından pek uzun olmayan saçlarını içinden geçirdiği bir kalemle topuz yapmış, sandalye üstünde sanki kızgın tavada oturuyormuş gibi kıçı sürekli devinen, blue jean montlu olanı cep telefonuyla konuşurken, dik yakalı mor kazaklı, eni boyuna eşit kare bedenli öbürü kendi kendine konuşuyor. Telefondaki karşı tarafa, "Yanımda olmanı istiyorum ve yanımda olduğun zaman lütfen aramızda dağlar olmasın," diyor. Pipo ağza yapışık mütadil mimar kalktı gitti. Hemen arkasından dedikodusu başladı barda. Kendine iş arıyor ya. Gayet tabii canım. Her sonbahar aynı hikaye. Şurayı gök mavi boyayalım, perdeleri değiştirelim. Yılbaşına kadar burada pipo tüttürüp yiyip içecek. 5 kuruş para ödemez, bir çanta para alır gider. Evet yani diyerek onayladı dublesi tek gibiyi, boynu bümbükük Rahmi Bey. Hiç gerek yok efendim, burası böyle çok güzel dedi Fikret. 4 cep telefonlu masaya yeniden rakı getirdi Ambul. İş belediyeden biter dedi telefonu en ince olan. İstismar çok fazla diyor, cep telefonu en eski model olan. Hangi konuda? Kadeh tokuşturuyorlar. Baldırlarım ağrımaya başladı, antrenman gerekiyor diye söze giriyor. O ana dek hiç söze karışmamış telefonu takoz gibi olan. Neyin antrenmanı? Neye hazırlanıyor bu adam? Nereye koşacak? Daha sonra da anlamsızca, orada 2 tane cami var, bunların olaya katkısı olabilir diye sürdürüyor konuşmayı. Hangi olaya ne katkısı? Nedir bu mezarlıklı camili maraton? Türkiye nereye koşuyor? Çaprazımdaki masada cep telefonuyla konuşan, oturduğu sandalyenin kıçına battığı kompleksine ermiş kadın, "Geç kalma ve sarhoş gelme," deyip telefonu kapatırken, karşısındaki kare bedenli, eni boyuna denk kadın muntazaman konuşmayı sürdürüyor, onun söyleminden hiçbir şey anlaşılmıyor. Ondan sonra da Neriman abla onlara küstü tabii haklı olarak. tamamen Saadettin'in hatası. Neriman ablanın yerinde kim olsa aynısını yapardı. Tamam geliyor diyor, onu hiç dinlemeyen öbür genç kadın. Attım bastonu. Ambul evladım hemen viski ver, duble diye yüksek sesle neşeli bir giriş yapıyor kapıdan epeydir uğramayan burnu kıpkırmızı kimyager İbrahim Bey. Kırık ayağı iyileşmiş, keyfi yerinde görünüyor. Bardakilere bana selam veriyor, ambul ve dublesi tek gibiyle şakalaşıyor. Hepsi boyun bağlı adamların masasına bir bakış atıyor, arkamdaki masaya çöküyor. Aramızda çok orospu çocuğu var diyor telefonu takoz gibi olan, neci olduğu anlaşılamayan hepsi boyun bağlı adamlar masasında. Ben adamlara bir ay daha bekleyin diyemem diye iç geçiriyor en ince cep telefonlu. Dört adamlı masanın pek konuşmayanı, Kemerburgaz Belediyesi'nde çok iş var diyor. Neci lan bu adamlar? Avantajcılar bu kesin. Bundan avantajcıların da sıkışık durumda oldukları anlaşılıyor. Ortada para yok, herkes tabanca gibi kredi kartı çekiyor. Birinin cep telefonu çalıyor, pek üstüne alınan yok. Herkes çevresine bakınıyor, acaba benimki mi duygusuyla, telefonunu arayan var, hiç oralı olmayan bir tek kimyager İbrahim Bey. Üstadım sizinki olabilir mi diye uyarıyor onu Fikret. Artık benim cep telefonum yok diye gülümsüyor kimyager. O hep geç kalan hanımı aramak istediğiniz zaman ne yapıyorsunuz diye maydanoz oluyor Çengel Bulmaca Nuri. Kimyager sakin ve mütebessim, viskisinden bir fırt alıyor, tüm sorunlarını çözmüş bir adamın huzuru içinde yanıtlıyor. O hanım evlendi. Ben de cep telefonunu vapurdan boğaza attım. 48. Karagöz ve boş verin beni, artık iyice öğrendiler yemek saatlerini. Biraz geç kalkarsam pencere denizliğinde masum masum bekler buluyorum onları. Baharda doğdular, yazı geçirdiler. İşte şimdi kış geldi, yağmurlar başladı. Sonbaharı algılayamadan kışla tanışıyorlar. Kanatları ıslanınca bir pencere denizliğine sığınıp gagalayarak kurutmaya uğraşıyorlar. Bakın böyle bir mevsim de var işte çocuklar. Sonra gene bahar gelecek, gene yaz olacak. Genelde soğuk sevmezmiş kumrular. Kışın güneye göç ederlermiş leylekler gibi. Nereye gidecekler? Bir sürü halinde değiller benim yetimler. Güney diye bildikleri bitişik apartmanın bahçesindeki incir ağacı. Ablam epeydir aramıyor. Küstü bana. Bayram münasebetiyle teyzemi aradıktan sonra onu da aradım. Ablamdır, o bana küsse de ben küsemem. Büyüğümdür, bayramdır, aramam gerek. Sesi kırgın ve soğuk. O da benim bayramımı kutladı. Artık benim evliliğim konusuyla ilgilenmemeye karar vermişmiş. Çünkü her seferinde sanki ablam benim kötülüğümü istiyormuşçasına bir tavıra bürünüyormuşmuşum. Fakat madem aramışım, insan kardeşine küsemezmiş elbette. Onun derdi benim daha iyi ve düzenli, aile ortamında bir hayat yaşamammış. Durumuma eniştem de çok üzülüyormuş. Eğer ilgilenirsem gelin adayı bir bayan varmış, akranımmış. Olsa olsa benden bir iki yaş büyükmüş. Eşinden yeni ayrılmışmış, çok iyi yemek yaparmışmış. Tamam abla, bayramdan sonra tanışırız inşallah diyerek kapattım konuyu. Bayramın ikinci günü kumrular hiç uğramadılar. Kurudu gevredi pencere denizliğinde ekmek kırıntısı. Üçüncü günde boşu boşuna bekledim onları. Bir sürüye katılıp göç mü ettiler yoksa? Sonra geri gelirler herhalde. Burası onların evi, göç ettikleri yer misafirlik. Bir yere bayram ziyaretine gitmiş olmasınlar. Bayramlarda yaşlı kumruların gagası öpülecek, bayram parası bayram şekeri alınacak gibi bir gelenek olamaz kumrular arasında. Kuşların dini bayramları yoktur. Kumrular Müslüman doğmazlar. Göç ettilerse ne kadar zaman sonra dönerler? Baharda herhalde. Burası yazlıkları mı oluyor yani bizim çocukların? Yazdan yaza mı görüşeceğim ailemle? Hiçbir ailede böyle bir durum yok. Onlarsız çok anlamsız bu ev. Garip bir boşluk duygusu evin içinde. İnternete bakılırsa Afrika'ya falan giderlermiş. Beyoğlu'ndan Afrika'ya uçabilirler mi bunlar? Çocuklar askere gittiler diye düşünüp alıştırabilirim belki kendimi bu duyguya. Sanmıyorum. Ayrıca kumrular askere gitmezler. Bayram tatilinin devrisi günü kurumuş ekmek kırıntılarını elimin tersiyle aydınlık boşluğuna süpürüp attım. Taze ekmek kıydım Denizli'ye, işe gittim. Akşam döndüm, Denizlik'teler, sofrayı silip süpürmüşler, beni bekliyorlar. Meğer göç etmemişler, bayram tatiline gitmişler, eve döndüler. Aferin çocuklar. Niye göç edeceksiniz zaten, nereye gideceksiniz? Buradan kıyak yer mi bulacaksınız? Yeniden düzene girdi ilişkimiz. Henüz bir yaşlarını doldurmadılar ama iyice büyüdüler. Boş verin beni erkenci, sabahları önce o gelip yerleşiyor Denizli'ye, orada uyanmamı bekliyor. Genelde açık olan pencere kapalıysa gagasıyla cama tık tık yapıyor. Hadi artık kalksana abicim, ince kıyım sıcak simit nerede? Guruldamalarında bulunuyor. Deli gibi fırlıyorum yataktan, kendiminkinden önce onların kahvaltısı derdine düşüyorum. Seriyorum ince kıyım simiti Denizli'ye. Boş verin beni hemen saldırıyor sofraya, birkaç lokma yutuyor, sonra pır uçup gidiyor gökyüzüne. Az sonra geri geliyor Karagöz'le birlikte, ona sofra hazır diye guruldamaya gitmiş. Birlikte ediyorlar kahvaltıyı. Eskiden bir dilim ekmek yetiyordu ikisine, şimdi iki dilime bana mısın demiyorlar. Suyu lıkır lıkır içmeye yeni yeni başladılar. İlk başlarda bir iki damla içiyorlardı. İçme bile denilemez. Gaga ıslatma. Haftada bir parmak alçalmıyordu suyun yüzeyi. Şimdi iki günde bitiyor su. İkinci ve daha büyük bir su kabı ekledim suluk Denizli'ne. Yedek su. 49. Keldoğan Bey'in cep telefonu çaldı. Gözlüğünün üstünden kimin aradığına baktı. Hiçbir açma isteği olmayarak bir an duraladı, suratı ekşidi. Arayan mutlaka eşi Korkunç yenge Nezahat Hanım. Telefonu açarken ayağa kalkıp kapıya doğru yürüdü. Merhaba Nezahat, neredesin? Ev telefonundan işi ara, biliyorsun ki buradayım. Niçin fuzulden cep telefonu kullanıyorsun? Derken kapattı, genelde kapatmadığı oda kapısını. Ben de derhal sipariş listesi dosyasını kapatıp satrancı tıkladım. Bilgisayara karşı oynamaya başladım. Devamlı yeniyor beni salak makine. Ayrıca ben uzun uzun düşünüp bir hamle yapıyorum. Daha piyonumu yerine süremeden lap çıkıyor atını bir saniye düşünmeden. Ben de onun gibi hiç düşünmeden hızla oynamayı denediğimde üçüncü hamlede mat oluyorum. Bu makinenin içinde ben hangi hamleyi yaparsam onun ne yapacağına dair bir plan, program mı var yani? Öyle bile olsa biraz sonra ne gibi bir hamle yapacağımı ne biliyor? Bak işte ben bunları düşünürken şak diye filmi aldı, ben onun hiçbir şeyini alamıyorum. Bir yığın dosyayla dansa kalktığı bir adama sarılırcasına bütünleşmiş, kimde var bu memeler girdi kapıdan. Dosyaları masama bırakmak için gerektiğinden fazla eğildi. Dosyalar arkasında sipere yatmış olan memeleri gündeme oturdu. V yakalı kırmızı bir kazak giymiş, içine sütyen giymeyi unutmuş, neredeyse ucu görünecek müteharrik ikizlerin. Şeytan diyor birdenbire lap diye avuçla şunun memelerini, o da huzura ersin. Böyle bir şeyi yapamayacağımı sanarak bunun güvencesiyle burnuma sokuyor uçları dimdik ikizlerini. Tutamazsın ya, sıkamazsın ya gibisinden oyun oynayan bir kız çocuğu gibi. Nasıl oldu bilmiyorum, birdenbire o hiç yapamayacağımı sandığım şeyi yaptım. İki elimle avuçladım memelerini, iyice kavradım, sıkmaya başladım. Böyle bir şey yapabileceğimi ben de sanmıyordum, yapmış bulundum. İnleyerek ne yapıyorsun dedi. Hızla geri çektim alev alev yanan ellerimi. Evet ne yapıyorum? Nasıl yaptım yani ben bunu? Niye yaptım? Yapma demedim diye gözümün içine bakarak bileklerinden yakaladığı ellerimi hızla memelerine götürdü. Sık diye hırladı. Emir almış bir asker gibi hemen sıktım. İki eliyle masanın kenarını tutup kıvranarak inlemeye başladığı sırada karısıyla telefon görüşmesini tamamlayan Keldoğan Bey odasının kapısını açtı. Göz göze geldik. Sanki kendisi suçüstü yakalanmış gibi önüne bakarak hızla kapattı kapıyı. Anlamsızca bakıştık kimde var bu memelerle. Hiçbir şey söylemeden, yüzünde mutlu bir gülümseme, memelerini iki eliyle alttan yukarı doğru kaldırıp, muzaffer bir eda ile saçlarını savurarak çıktı odadan. İşte şimdi sıçtık. Ne diyeceğim Keldoğan Bey'e? Memelerini burnuma dayadı, ben de mıncıklamak zorunda kaldım. Niye zorunda kalıyorum? Ne zorum var? Manyak mıyım ben? Öyleyim herhalde. Az önce yaptığım sapık bir davranış. Sapık değilim aslında. Olay tamamen kimde var bu memelerden kaynaklanıyor. Onun sapıklığı yani. Niye sütyen giymiyor? Bu olaydan sonra sanırım işime son verilecek. O orospuyu da kovarlar herhalde. Herhalde değil mutlaka. Benim neye uğradığımı anlayamadan hasbelkader içine sürüklendiğim bu olayı planlayan, dosya getirmek için Keldoğan Bey'in kapısını kapatmasını bekleyen ve bana karşı eyleme geçen o. Masamdaki dahili telefon çaldı. Kesin Keldoğan Bey, ne diyeceğim? Buyurun. Çok güzeldi diye fısıldıyor telefonda, kimde var bu memeler. Telefon elimi yaktı, hemen kapattım. Kovulmadan istifamı yazıp Keldoğan Bey'e vermem en doğrusu olacak. Onu da zor durumda bırakmamış olurum. Başka bir iş bulana kadar biraz evde oturur kafamı dinlerim, kumrularımla ilgilenirim. Sürekli evde olursam daha düzenli bir aile yaşantımız olur çocuklarımla. Ne gün yem verecek, ne zaman su verecek, nereye gitti bu baba, ne zaman gelecek gibi sorunlar olmaz. Keldoğan Bey'e bugüne kadar bana gösterdiği abiliğe, dostluğa ve hoşgörüye teşekkür eden kısa bir istifa mektubu yazdım, imzaladım, katlayıp iç cebime koydum. Çekmecelerdeki kişisel eşyalarımı toparlayıp çantama tıkıştırdım. Az dem çok suya olan çay borcumu ödememeye karar verdim. Bize içirdiği ılık sıvı çay değil ki borç oluştursun. O da bana güvenerek 4 çocuk yapmasaydı. İşten ayrıldığımı ne bilecek? Gayet soğukça iyi akşamlar deyip son kez çıkacağım Ziguratan'dan Gümrük Sokağa. Çantamı aldım, ceketimin önünü ilikledim, tıkladım müdürün kapısını. Buyurun sesi geldi içerden. Süklüm püklüm buyurdum. Bir adım attım, kala kaldım. Yüzüne bakamıyorum, halının üstündeki baklava şekillerini inceliyorum. Gel gel kapat kapıyı otur şöyle diyerek masasının karşısındaki misafir koltuğuna buyur etti. Kendisi de karşıma ikinci misafir koltuğuna oturdu. Bakın efendim, hiçbir şey söyleme diyerek kesti sözümü. Önüme baktım, adam haklı, söylenecek hiçbir şeyim yok ki. Sekreterin memelerini mıncıklarken yakalamış beni. Niye mıncıklıyordumun ne gibi bir açıklamasının ne yararı olabilir? İftira diyemem ya. Keldoğan Bey babacan bir tavırla girdi konuya. Ben seni buradaki arkadaşlarımın hepsi gibi sadece mesai saatlerinde görüştüğüm çalışanlar olarak değil, bir ailenin fertleri olarak görür. Dolayısıyla kişisel sorunlarınızdan, sıkıntılarınızdan kendimi sorumlu addederim. Çok haklısınız efendim. Hiç olmaması gereken bir şey oldu. Sekreter hanım dosyaları getirmişti. Her şey benim yüzümden oldu. Böyle bir şeye sebebiyet verdiğim için çok müteessirim, özür dilerim efendim diyerek cebimden istifa mektubumu çıkarmaya yeltenirken gene susturdu beni Keldoğan Bey. Özür dilenecek bir şey yok yahu. Ben zaten ikinizi hep birbirinize yakıştırmışımdır. Sen yalnız bir adamsın, o da yalnız bir kız. Hayatta yalnızlığın dibi yok. Ben 35 yıllık evliyim. Hırgür ama evlilik bir yuva, bir hayat arkadaşlığı. Hadi git ona bir müjde ver. Tarih belirleyin, senin nikah şahidin benim. 15. ayrımın sonu. Sayfa 228.